Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İşte yine Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Her hafta bu saatte radyonuz TGRT FM'den sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinde. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programa radyo çalışanları adına ve bu programa emeği geçenler adına sevgiler, saygılar sunarak başlıyoruz. Ve bu hafta da sizlerle beraber mazi ile bugün, bugünle gelecek arasında köprü kurmaya çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı tarihinde çok güzide bir devre teşkil eden Lale Devri'nden sonra tahta Sultan 1. Mahmud çıkmıştı. Sultan 1. Mahmud'un çok muhtelif hususiyetleri var. Bunlardan bir tanesi de ayda birkaç kez tebdili kıyafet ile, eski tabirle mütenekkiren kıyafet değiştirerek Topkapı Sarayı'nın yan kapısından görülmeden çıkması ve dikkati çekmeyen ağır bir yürüyüşle Ayasofya'ya gitmesiydi. Sultan 1. Mahmud soylu kimselerde çokça rastlanan, sırtı hafif öne doğru eğikti ama kambur değildi. Bu hal ona yürürken ayrı bir hava ve asalet verirdi. Hükümdarların gizlice halk arasında vasıtasız olarak dolaştıklarını, bu suretle onların sıkıntılarını öğrendiklerini, etrafta ne olup bittiğini ıttıla kesbettiklerini daha küçük yaştayken lalasından öğrenmişti. Osmanlı tarihinde şehzadelere bir lala verilirdi. Bu lala devlet hizmetinde tecrübe kazanmış, bilgili, görgülü bir kimse olurdu. Şehzadeyi terbiye ederdi. Tabiri caizse şehzade onun yanında staj görürdü. Bir usta çırak münasebeti gibi. İşte Sultan Mahmud kendi ecdadının da bu gezintiler ve incelemeleri sırasında çeşitli kıyafetleri girdiklerini lalasından öğrenmişti. Umumiyetle sabah namazını kılmak için Ayasofya'ya gelirdi erken saatlerde. Daha ezan sesinden önce, gün ışığının henüz daha rastlanmadığı saatlerde, boğaz içinden serin rüzgar eser, efendim, Bab-ı Humayun'dan süzülerek, Türk sanatının en ince örneklerinden olan Sultan 3. Ahmet Sebil'i ve çeşmesini süslediği o güzelin meydanı doldururdu o rüzgar. Meydan güvercinlerle dolup taşardı. Kış mevsiminde de öbek öbek kar yığınları olurdu bu meydanda ve ak bıyıka doğru inen yokuş karlarla dolu olurdu. Evet, bu çeşme Sultan 1. Mahmud'un amcası Lale Devri hükümdarı 3. Ahmet tarafından yaptırılmıştı. Ve Osmanlı sanatının, Osmanlı mimarisinin en güzel numunelerinden birisidir. İstanbul'a gelen turistlerin de önünden saatlerce ayrılamadıkları çok güzel bir abidedir. Çeşmesinin sarı pirinç lülelerinden buzdan salkımlar olurdu bu çeşmenin kışın çoğu kere. Kapısında Tarihi Sultanahmet'in Cari Zeban-ı Lüle'den aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua yazmaktadır. Sultan 1. Mahmud'un bu gezilerinde yanında güvendiği kimseler bulunurdu elbette ve onlar da aynı şekilde padişah gibi kıyafet değiştirirlerdi. Osmanlı tarihinde padişahı koruyan ve adım adım onu takip eden kişilere tebdil hasekisi denirdi. Elbise değiştirerek gezdiği sırada padişahı tanıyan olursa tanımamazlıktan gelirdi. Sultan 1. Mahmud, Sultan 2. Mustafa'nın Saliha Sultan'dan dünyaya gelen oğludur. Sultan 2. Mustafa, Osmanlı tarihinin duraklama devrinde başa geçmiş, efendim Avrupa'ya birkaç kere sefer etmiş, Ruslarla muharebe yapmış, kahraman, cengaver bir hükümdar idi. Edirne vakasında bir askeri ihtilal neticesinde tahttan indirilmiş, yerine Sultan 3. Ahmet geçmiştir. Sultan Ahmet de biliyorsunuz patronu Halil ihtilaliyle devrilmiştir. İki kardeş de bu ihtilallerle tahtını kaybetmişlerdi. İşte Sultan 2. Mustafa'nın oğludur Sultan 1. Mahmud. Saliha Sultan'dan dünyaya gelen oğludur. Saliha Sultan hikayesini daha önce sizlere anlatmıştık. Sultan 1. Mahmud'un çocukluğu ve ilk gençlik çağları Topkapı Sarayı'nda Şimşirlik denilen Şehzade Veliaht Dairesi'nde geçmişti. Fakat büyük ninesi Emetullah Rabia Gülnur Sultan sayesinde tarih okumuş, edebiyatla, şiirle meşgul olmuş, çok muazzam bir terbiye ve tahsil görmüştü. Lale Devri ihtilalinden sonra tahta çıkarıldı, amcasının yerine tahta oturdu. Malum Osmanlılar'da hanedanın en yaşlı mensubu padişah olurdu. Tahta oturdu. Saltanatının ilk zamanları patrona Halil ve avanesinin zorbalığıyla geçti. Karanlık günler içinde geçti. İşte bu karanlık günlerin sıkıntılarını bütün kin ve hicranla yaşadı. Daha sonra patrona Halil ve arkadaşlarını, ki yaklaşık 50 gün sürmüştür bunların bu diktatörlüğü, bunları ortadan kaldırdı. Bir vesileyle saraya yemeğe çağırdı. Hep beraber yemek yiyelim, sizlere bir şeyler danışacağım dedi. Onlar da efendim padişahın huzuruna geldiler ve bugünkü Bağdat Köşkü'nün olduğu yerde bunlara bir yemek verdi. Yemek sırasında önceden tembihlenmiş bir komployla bu eşkıyaları temizledi ve ondan sonra ipleri eline aldı. Sultan 1. Mahmud şahsen yumuşak tabiatlıydı sevgili dinleyiciler. İyilik etmekten çok hoşlanırdı. Zekiydi, kavrayışlıydı, ciddi ve vakarlıydı. Sebat ve azim sahibiydi. Takip fikri vardı ve yeniliği elverişli bir kimseydi. Lale Devri'nin yeniliklerini devam ettirmeye çalıştı. Divanda halkın istediklerini, taleplerini, şikayetlerini dinlerdi. Devlet işlerinde tecrübeli kişilerin fikirlerini soruştururdu. Çok da güzel şiir yazardı. Mesela şu kıta onundur. Varalım küyü dilaraya gönül hu diyerek, kokalım güllerini goncayı hoşbu diyerek, şerbeti lali hayali bizi öldürdü medet, gidelim küyüne yarin bir içim su diyerek. Bu denli güzel şiir yazan bir padişahtı. Zaten Osmanlı padişahlarının çoğu şiirde, efendim edebiyatta mahir idiler ve her birisi birer sanatkar idi. Yazmış oldukları hat eserleri camileri, mabetleri ve hususi koleksiyonları süslemektedir. Sultan 1. Mahmud'un son 2 yılı hastalıkla geçti sevgili dinleyiciler. 13 Aralık 1754 Cuma günü hasta hasta ata güçlükle binerek Ayasofya Cuma namazına, Cuma selamlığına çıktı. Soğuk bir gün idi. Dönüşte saray kapısından içeriye girerken at üzerinde vefat etti. 59 yaşındaydı ve çok arzu ettiği halde hiç evladı olmamıştı. İstanbul'da Eminönü'nde Yeni Valide Camii'nin yanında babasının türbesine defnedildi Sultan 1. Mahmud. Sultan 1. Mahmud'un bir hususiyeti daha vardı. Yeri gelmişken sizlere arz edelim. Çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Sarayda boş zamanlarını çiçek yetiştirmekle değerlendirirdi. Saray burnundan Topkapı Sarayı'nın duvarlarına ve bir taraftan da 1. avluda bugün mevcut olmayan çizme kapısı hizasına kadar devam eden alanın Gülhane adını taşıması, türlü çiçeklerin ve bulutlara uzanan kestane ağaçlarının gölgelediği bahçelerden ileri geliyordu. Bilhassa deniz tarafında, şimdiki Sirkeci Banliyö hat boyunun batısında sırayla gül bahçeleri vardı ve Gülhane adıyla anılırdı. Sultan 1. Mahmud'un Topkapı Sarayı'nın arka bahçesinde bu gibi çalışmaları için ayırdığı bölümde kendi eliyle dikip büyüttüklerini büyük bir zevkle izlediği lale soğanları çoğu kez sarayda günün mevzuu olurdu. Sarayda has odalılar vardı. Bu has odalılar, asıl vazifeleri hırka-i saadet dairesini süpürmek, tozunu almak, mukaddes gecelerde tütsü yakıp gül suyu serpmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve padişaha ait hizmetleri görmek ve gerektiğinde ona arkadaşlık etmekti. Onun için bu saraydaki has odalılar padişahın yanından hiç ayrılmazlardı. Evet, Sultan Mahmut böyle fazla tanınmayan, bilinmeyen ama kendine mahsus enteresan hususiyetleri olan bir padişahtı. Evet sevgili dinleyiciler, maksadımız Sultan 1. Mahmud'u anlatmak değildi. Lafı bir yere getirmek istiyoruz. Sultan 1. Mahmud'un Ayasofya'ya karşı hususi bir alakası mı vardı? Yoksa Topkapı Sarayı'nın sıkıcı havasından, teşrifattan bir az olsun uzaklaşabilmek amacıyla mı bu tebdili kıyafetle küçük gezintiler yapıyordu ve sabah namazlarını umumiyetle Ayasofya'da ifa ediyordu? Evet, Ayasofya'nın destekleriyle, minareleriyle o güne kadar ayakta kalmaz Osmanlılara bağlıydı. İlk ezan okunduğu sırada Fatih Sultan Mehmed'in iki rekat şükran namazı, şükür namazı kıldığı rivayet edilen bir camiydi bu. Fetih gelenekleri gereğince ilk cuma gününe rastlayan 1 Haziran 1453 günü kapılarından ta avluya kadar taşan bir cemaatle cuma namazı kılınmıştı. Fatih'ten önce ve sonra Osmanlılar tarafından tamir edilen ve göklere yükselen ilk minaresi de o yıllarda yapılan bir abideydi Ayasofya. Namı diğer Fetih Camii. Sultan II. Bayezid Ayasofya Vakfı'na yeni gelirler eklemişti. Kuzeydoğu köşesine zarif tek şerefeli bir de minare yaptırmıştı. Ayasofya'nın dört yönü ve hatta avlusu ahşap evlerle doluydu. Hususi bir iskan mahalle haline gelmişti. Ve çoğu da Ayasofya'nın duvarlarına yaslanmış olan bu binaları sahiplerinden satın almak ve oraların temizlenmesi birkaç hükümdarın saltanat süresini aldı. Çünkü Selanik'i Mustafa Efendi'nin tarihinden anladığımıza göre bu binaların varlığı Ayasofya'nın istikbalini tehdit ediyordu. Yangın veya bir başka sebeplerle. Hatta binanın yan yattığını söylüyor Selanik'i Mustafa Efendi. Evet, Türkler olmasaydı Ayasofya ayakta kalmazdı. Bunu doğuda da batıda da pek çok kimse söylemektedir. Sultan II. Selim devrinde Mimar Sinan'ın gördüğü en mühim işlerden birisi, belki de başta geleni bu binayı bütün güzelliğiyle meydana çıkartmak olmuştu. Sinan Ağa, namı diğer Mimar Sinan, hilat-ı fahire ile yani padişah tarafından hususi hilat giydirilerek taltif buyuruldu. O zamanlar birisine bir iltifat edileceği zaman padişah ona bir hilat, bir kaftan giydirirdi. Evet, Sultan II. Selim zamanında artık etrafında ahşap bina kalmamıştı. Kaymayı önlemek için de payanda vurulması mümkün olmayan kuzey ve güneybatı köşelerine ağırlık kulesi vazifesini görmeye müsait iki minare yerleştirildi. Bu iki minare aynı zamanda binaya ayrı bir güzellik kazandırdı. Onun için Ayasofya'nın dört minaresi vardır. Dördü de birbirinden farklıdır. Birinciyi Fatih Sultan Mehmet, ikinciyi Sultan II. Bayezid yaptırmıştır. Diğer iki minareyi de Sultan II. Selim yaptırmıştır. Minarelerin birincisi Fatih Devri mimarisini, ikincisi II. Bayezid Devri mimarisini, üçüncüsü de artık Sultan II. Selim Devri mimarisini hususiyetlerini yansıtmaktadır ve son derece zariftir. Hatta Cumhuriyet'ten sonra Ayasofya Müze yapılınca bu minarelerin yıktırılması ve Ayasofya'nın tekrar eski kilise manzarasına tahvil edilmesi gündeme geldiği zaman mimarlar minareler yıkıldığı takdirde Ayasofya'da yıkılır beyanında bulunmuş ve minareler muhafaza edilmişti. Efendim Ayasofya'nın içinde ve çevresinde inşa olunan çeşitli yapılar, çeşitli unsurlar, hatıralar, manalar ve esprilerle dolup taşıyordu. Bunlar bir defada yapılıp da bitirilmiş ilaveler değildi. Belli bir tarih müddeti içinde zaman zaman yapılan ilaveler ve bunların değişen üslupları işte bu orijinal yapı topluluğuna, külliyeye serbest bir pitoresk görünüş kazandırmıştı. Evet, Sultan II. Selim'le vefatından sonra vefat eden 5 oğlunun tabutları burada Sultan Selim Türbesi'ndedir. Sultan II. Selim Ayasofya'ya o kadar emek vermiştir ki türbesi de bu caminin arkasında çocuklarıyla beraberdir. Aynı türbede Sultan II. Selim'in kızı ve Siyavuş Paşa'nın eşi Fatma Sultan. Sonra Sultan 3. Murad'ın annesi ve Osmanlı tarihinde ilk kez Valide Sultan olarak anılan Nurbanu Sultan. Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu, 2. Selim Han'ın kızı, Sultan 3. Murad'ın kız kardeşi ve Sokullu Mehmet Paşa'nın hanımı olan Esma Han Sultan ebedi uykularını burada uyuyorlar. Sultan Selim Türbesi bugün ziyarete kapalıdır. Sultan 3. Murat vefat ettikten sonra o da buraya defnedilmiş ama ayrı bir türbeye defnedilmiştir. Sultan 3. Murat'ın çocukları da Sultan 3. Murat'la beraberdir. Yani Ayasofya'da Sultan 2. Selim'in ve Sultan 3. Murat'ın ayrıca başka bir takım padişahları, mesela Sultan İbrahim'in de türbesi vardır. 3. Mehmet de buradadır. Efendim 3. Sultan İbrahim de buradadır. 4-5 padişah burada Ayasofya türbelerinde metfundur. Ancak bugün bu türbeler ziyarete kapalıdır. Ayasofya'nın arka tarafında bu türbeleri dışarıdan görmek mümkündür. Yani Ayasofya'nın içi de çevresi de acı tatlı pek çok tarihi hatıralarla dolup taşmaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, Sultan 1. Mahmud'un sabahları kıyafet değiştirerek sık sık Ayasofya'ya yaptığı sabah gezintileri bir müddet sonra meyve vermekte gecikmedi. Ayasofya avlusunda Ceddi Fatih Sultan Mehmet zamanında cami hatibinin oturması için yaptırdığı binayı Sibyan Mektebi ilkokul haline getirdi. Diğer bir köşede imaret binası yaptırdı fakirlere yemek verilen. Yine avluda müstakil bir hüviyet taşıyan abidevi zarif bir şadırvan yaptırdı. Günümüzde de Sultan 1. Mahmud'un adını taşıyan, onun ismini yad eden bu yapıları hükümdar kafi görmedi. Payanda duvarları, kemerleri, minarelerden de ileri bir damga, bir Türk Osmanlı damgasını vurmak istiyordu bu camiye, bu binaya. Yıllar sonra bu binayı görenlerin, gezenlerin gözleri kamaşmalıydı. Evet, padişah kütüphane yaptırmaya karar verdi. Okumaya meraklı olan bir kimse olarak. Garip bir telakki. Asırlar sonra Batı Berlin Belediyesi de 1948 yılında ikiye bölünen şehrin tam sınır çizgisi üzerine bir abide dikmeyi düşündükleri zaman o ölümsüz eserin ancak bir kütüphane olacağına oy birliğiyle karar verdiler. 29 Haziran 1952'de temelin ilk harcını attılar. Evet, bu bir tesadüf mü bilinmez. Gedenk Bibliotek, Berliner Zentral Bibliotek işte bu şekilde yapıldı. Almanlar yıllar sonra, 200 yıl sonra Sultan 1. Mahmud'un düşüncesine geldiler demek ki. Beğenmezler Osmanlı padişahlarını ama ne kadar ileri görüşlü oldukları buradan belli. Evet, işte Sultan 1. Mahmud Ayasofya Kütüphanesi'nin yapımına böylece başladı. O devrin vakanüvisi, yani vakanüvis demek resmi tarihçi demektir. Olup biten bütün işleri hiçbir yorum katmadan bir günlük tutarcasına yazar. Subhi Efendi, Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi, tarihi mürit tevarihte, Ayasofya'nın içinde parmağa takılan nadide bir taş gibi oluşan ve yakışan kütüphanenin açılma hazırlıklarını teferruatıyla dile getiriyorlar. Padişah-ı Hayırhah, Ayasofya Camii'ne kitaphane bina edip, derununa 4000 cilt nefis kitap ile Hazreti Osman Hazretlerinin Mushaf-ı Şerifi ve Hazreti Ali Hazretlerinin kezalik kendi hattı ile Mushaf-ı Şerifi ve Hattı Yakut ve Hattı İbni Şeyh ve Hattı Hafız Osman ile Mesahif-i Şerife vaz buyurup, Buhari kıraatine 10 nefer muhaddis tayin buyurdu ki, ayda bir kere zikrolunan kitaphanenin Ayasofya derununda, kapısı kurbüne tunç kafesli şebikede Buhari hatmi oluna deyu şartu vakfe eyledi. Hatta iptida hatmi için padişah, Ayasofya'nın tesbihçiler kapısından teşrif buyurup, kitaphanede 5 saat meksede, Şeyhül Kurra, Yusuf Efendizade Hazretlerinin tefsiri şerif taksirini ve muhaddis İbn-i Hüma'nın tevil-i ehadis eylediğini istima ve müceddeden tayin buyurdukları vaizin nüshunu kabul buyurup avdet eyledi. Ne demek istiyor bu? Yani padişah Ayasofya Camii'nin içine bir kütüphane yaptırdı. İçine 4000 tane nefis kitap vakfetti. Ayrıca Hazreti Osman'ın Mushaf-ı Şerifini, ayrıca Hazreti Ali'nin kendi el yazısıyla yazmış olduğu Mushaf-ı Şerifi, ayrıca Yakut, İbni Şeyh ve Hafız Osman isimli hattatların yazmış oldukları Mushaf'ları koydu. Ayrıca buraya Buhari okunması için 10 nefer, 10 kişi muhaddis tayin etti. Ayda bir kere burada efendim Buhari okunmasını emretti. Buhari bir hadis kitabıdır malum. Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam kültüründe en muteber kitap kabul edilir. Hazreti Peygamber'in 5000'e yakın sözü Buhari'de mevcuttur. Buhari okunması umumi belaların def edilmesine yarar. Aynı zamanda Buhari dinleyen Hazreti Peygamber'le konuşmuş gibi olur sözü meşhurdur. Böyle Buhari okunmasını da vakfediyor. Buraya hadisçiler tayin ediyor. Kendisi de ilk olarak bizzat gelip ilk hatimde kendisi de orada bulunmuş ve Buhari hatmini dinlemiştir. Yani tarihlerde anlatılan bu. Ayasofya'nın iki büyük istinat duvarı var. Onun arasındaki boşluğa inşa edildi bu kütüphane 1740 senesinde. İç kapısı üzerinde büyük bir mermer levha var. O levhada Katbena Sultanina Mahmude daren lil kütüb. Yani şüphesiz bunu Sultanımız Mahmud kitaplar için bir ev olarak bina etmiştir beyti var, mısra var ki 1152 tarihini veriyor. Yani 1740 tarihini veriyor. Tarih düşürülmüş onun da. Devrin şairleri de tarihler söylemişler. Mesela bunlardan bir tanesi şu: "Görenler tarihi matbuun didiler zeyniya tarih. Bu nevdarül kütüb icabı sultanı cihanı ara." Yani böyle bir kütüphaneyi ancak padişah yapabilir. O da 1152-1740'ı veriyor. Ayasofya binasının ana kapısından girildikten sonra sağdaki ilk kemerin altından geçip 20 adım kadar yürünür. Mermer küp solda kalır. Küpü geçtikten sonra sağda loşluk içinde çiçek motifli tunç bal petiği benzeri bir şebeke görülür. 4 panodan müteşekkil bu şebekenin aralarını başlıkları baklavalı 4 narin mermer sütun ayırır. Ortadaki 2 sütun arasından 2 kanatlı tunç kapı kütüphanenin giriş kapısıdır. Kütüphane, okuma odası, koridor ve kitap hazinesi olmak üzere 3 kısımdan müteşekkildir. Tam bir Türk-Osmanlı kütüphanesi olarak tanzim edilmiş olan okuma salonu, çevreleme ipek sedir ve yastıklar, tabandan tavana yükselen nadide renklerle bezenmiş çinilerle kaplı. Bu çiniler arasında okuma salonunun güney istikametinde kütüphanenin kurucusu Sultan 1. Mahmud'un tuğrası var. Diğer duvarlarda göz kamaştırıcı çiniler var ve lale panoları var. Bu şaheser çinilerle bir tür minyatür kütüphane haline gelen yapıyı süsleyen çinilerin 16. 17. 18. asırlara ait İznik ve Kütahya çinileri olduğunu sonradan mütehassıslar söylüyor. Okuma salonuyla kitap hazinesini bağlayan koridordaki çiçek motifi çiniler, kurucunun lale soğanına olan sevgisinin bir sembolü olarak gözleri renklendiriyor. Kitap hazinesinin yarım yuvarlak kubbeli birinci kısmında ortada 4 köşeli blok halinde sert ağaçtan insan boyunu aşan tel kafesli kitaplık var. Ağaç kitaplığın çevresinde beyitler yazılmış ve bölümlerin üzerine hangi ilme dair olduğunu gösteren çeşitli hatlarla yazılmış levhalar asılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, Sultan 1. Mahmud Kütüphanesi'nin eski tabirle zarfı kadar mazrufuyla da göz kamaştırıcı olmasına itina gösterilmiştir. Günümüz diliyle binanın yapısı kadar içinde bulunan kitapların da değerli ve seçme olması istenmiş. İç hazineden, hazine-i hasadan, kendi harçlığından büyük paylar ayırarak tek nüsa, ünik nüsa, müellif hattı, cildi ve yazısıyla değerli yazma kitaplar temin etmiş, satın aldırmış ve kütüphanesinin koleksiyonlarını zenginleştirmiş Sultan 1. Mahmud. Bunların arasında son Abbasi halifelerinden olan Mu'tasım'ın köleleri arasında yer alan ve halifenin dikkatini çekerek iyi bir tahsil gören, hat sanatındaki muvaffakiyeti ve yazdığı 1000 kadar mushaf dolayısıyla Kıbletül Hattatin adını alan Yakut Hattı Nefis Kur'an-ı Kerim mushafı çok meşhurdur. Ayrıca köprülülerin himayesinde devrin en büyük üstadlarından ders alan Şeyh Hamdullah'ın yazı üslubunu kendi buluşlarıyla zenginleştirerek çok muvaffak eserler vermeye başlayan, Sultan II. Mustafa'ya da yani padişahın babasına da hat hocalığı yapan 25 Kur'an-ı Kerim mushafı, birçok enam ve murakka yazan ve bir tür ekol kuran Hafız Osman'ın nefis Kur'an-ı Kerim mushafı. Bugün hala Müslümanların okuduğu, alışa geldiği bir mushaftır. Bunlar işte Sultan Mahmud Kütüphanesi'ni süslüyor. Beşiktaş'ta 40 pencere adıyla anılan yalısında bütün kitaplarıyla ömrü boyunca hazırladığı yazma kitapları bir gecede kül olan mühim bir din alimi var. Ayasofya Camii Şeyhül Kurallarından Yusuf Efendizade. Onun 18 yılda hazırladığı bir Buhari dizisi var. Ceylan derisi kitaplar var. Şirazlı, Sadi ve Cami gibi şairlerin Fatih Sultan Mehmed'e ve Sultan II. Bayezid'e kendi elleriyle yazıp gönderdikleri eserler, müellif hatları. İbni Haldun'un el yazısı tarihi. Piri Reis'in meşhur kitabı Bahriyesi. Yani denizcilik kitabı. Fatih Sultan Mehmed'in emriyle dilimize çevrilen Tercemeyi Coğrafiyeyi Batlamyus. Yani Ptolemen'in coğrafya tercümesi. Muhyiddin Arabi'nin eserleri. Umumiyetle Galatasaray Humayunu'ndan, Fatih Kütüphanesi'nden, Ayasofya'dan kitaplar. Dini, edebi ve diğer bilim dallarında 4863 yazma, 43 de eski kitap. Geçen zaman zarfında kütüphaneye kitap bağışı da olmuş. Bunlar arasında Saadettin Müpteki 113, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi de 55 kitap hediye etmiş. Böylece 5000 kadar kitap toplanmış Sultan 1. Mahmut'un yaptırdığı Ayasofya Kütüphanesi'nde. Evet, Ayasofya'nın büyük hacmine karşı Sultan 1. Mahmut'un küçücük ama çok değerli minik bir pırlantayla cevap verdiği kütüphanesi, efendim sedef kakma kitap dolaplarıyla, efendim sanatkârhane işlenmiş kitap muhafazalarıyla, sedef kakmalı rahleleriyle, efendim aynı tarzda küçük kitap masalarıyla, okuma salonunu çevreleme kaplayan sedirleri ve yastıklarıyla 3 asra yakın bir müddet hizmet verdi. En çok da müsteşriklerin, yani batılı oryantalistlerin, yani doğu bilimiyle uğraşan Avrupalıların devamlı uğrak yeriydi. Ayasofya 34 yılında müze haline getirildikten sonra ayrı bir müze müdürü, kütüphanenin ayrı bir idareye bağlanmış olması, böyle ikili baş, çalışma günlerinin ve saatlerinin ters düşmesi, bir takım açık gözlerin müzeye giriş parası vermemek için kütüphaneye gittiklerini söylemeleri, iki idareci arasında uyum sağlanamaması, kütüphanenin yazmalar topluluğu halinde bir araştırma kütüphanesi olduğu için okuyucusunun çok az olması ve diğer sebeplerle, çeşitli sebeplerle kitapların İstanbul'daki Süleymaniye Müzesi kütüphanesine nakline karar verildi. Kütüphanenin adı ve koleksiyon aynen korunacaktı. Bu karar 1968 senesinde tatbik edildi. Evet, değeri ölçülemez yazma ve basma kitaplar bugün belki daha iyi şartlar altında korunuyor ve dünyanın en mutena kütüphanelerinden birisi olan Süleymaniye Kütüphanesi'nde Ayasofya başlığı altında hizmet vermektedir. Sultan Mahmud'un yaptırdığı bina o tarihten beri boştur. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü burada turistlerin her saat dolup taştığı Ayasofya Müzesi'nde kitapları Süleymaniye'de kalmak şartıyla klasik bir Türk Osmanlı Kütüphanesi'nin çatısını kurmaya niyetlenmiş, ancak bu da bir müddet sonra unutulmuş gitmiştir. Ayasofya'yı gezen yerli yabancı turistler çoğu kere müze ile kütüphaneyi birbirinden ayıran tunçtan yapılmış bal peteği örgü şebekeye merakla yaklaşırlar. Parmakları üzerinde yükselerek içeriği görmeye çalışırlar. Pencerelerden tabii çok az bir aydınlık içeriye giriyor. Sultan 1. Mahmud'un 7 renkli tuğrası, duvarları kaplayan nefis çiniler sanki onlara tebessüm eder. Ancak ne bir levha vardır ne bir işaret. İçeride bir tarih yattığından kimsenin ne bilgisi ne haberi vardır. Halbuki burası turistler tarafından gezilse en az Ayasofya'nın kendisi kadar apayrı bir tarih hazinesidir. 18. asır Osmanlı kütüphaneciliğinin nefis ve nadide bir numunesi. Evet, biz şimdi Sultan 1. Mahmud'u ilme, sanata verdiği kıymetten ve başka her şeyden dolayı rahmetle ve minnetle anıyoruz.
çalan atlarımızla. Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette o gün gülleri açmış görürüz de. Hala kızıl hatıra titrer gözümüzde.
Bin atlı akın var da çocuklar gibi şendik. Bin atlı akın var da çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu
dinleyiciler. Bundan 60-70 sene evvel köprüden Kadıköy vapuruna bindiğiniz zaman gemilerin satıcıları meşhurdur vapurların. O zamanki satıcıların 10 zarf, 10 kağıt, 5 kuruşa nane, limon, tobler, kaymaklı Victoria, nesle mesle, ya canını besle gibi bağırmalarla, çağırmalarla zamanın en gözde çikolatalarını, üç köşeli toblerleri, mavi kağıtlı Victoria çikolatalarını satarlardı. Daha sonra Musevi şivesiyle 36 Osmanlı padişahı 5 kuruşa diye her birinde 4-5 padişah resmi olan kartpostallar satmaya başladılar. Bir zarf içinde 5 kuruşa. Fakat mevsim yaz ise, sıcaklar bastırmışsa, hele vapurunuz Kadıköy'den daha ileriki iskelelere gidiyorsa en çok işitilen ses şu olurdu. Tahta biti, pire tozu, tahta biti, pire tozu. Fabrikası yandı, tüccarı top attı, gümrük bereketi, tahta biti, pire tozu. Evet, medeniyetimizin en son harikası, detox pire tozu. Bu kere Amerika'daki fabrikalarımızdan hususi suretle celbettiğimiz asrımızın kimya harikası yazardı üstlerinde. Evet, şimdiki gibi tabii öyle filitler falan olmadığı için en çok afişler bunlardı İstanbul duvarlarını dolduran. Ama o eski pireler neydi? O eski pireler insanları perişan eden şeylerdi. Eskiden haşerat, şimdi daha mı temiz olduk? Eskiden haşerat daha mı çoktu, şimdi azaldı mı? Hayır, eskiden evler tahta, mahalleler tahta, köşkler tahta. Öyle olunca tabii her birisi birer pire ve tahta kurusu meşheri oluyor. Hele tavanlar, yatak odası tavanları. Gece belirli bir zamandan sonra bazı tahta konakların tavanlarından korkunç bir yağmur başlardı. Tahta kurusu pire yağmuru. Tavanlar yetişmiyormuş gibi bir de her biri tahta kurusu pire yuvası halindeki eski eşyayla dolu tavan arası vardı her evde. Buralarda sınırsız bir hürriyet içinde ürerdi bu yaratıklar. Geceleri bölükler, taburlar, alaylar halinde aşağıya hücum ederlerdi. Sonra içtikleri kandan şişmiş, mesut, ağır ağır yine tavan arasına dönerlerdi. Ama bazen hane halkına öyle insafsızca saldırırlardı ki dayanamaz kalkıp lambayı yakardınız. Aydınlıkta bir de yatağı açardınız ki aman yarabbi. Sanki Napolyon'un Waterloo Meydan Muharebesi. Bir tarafta tahta kurusu kuvvetleri, bir taraftan pirelerin havadan indirme birlikleri. O zaman işte korkunç bir pire ve tahta kurusu avı başlardı ki buralarda fazla malumat vermemiz mümkün değil. Ama pireyi yakalayayım, tahta kurusunu lamba şişesinden içeri atayım derken bazen ev tutuşur, hatta tüm mahallenin yandığı olurdu. Eski hatıralarda efendim, eski mabeyincilerin, mabeyin katiplerin hatıralarında bu böceklerin padişah yataklarında bile fink attığını söylerler. Vatandaşlar evden eve, köşkten köşke, konaktan konağa taşınırken Mısır çarşısından çeşitli haşerat tütsüleri alırlar, onları yakarlardı. Taşınmadan önce 3 gece yakarlardı. Sonra bütün ev bol naftalinli suyla uğulurdu. Mutfaktaki o siyah hamam böcekleri içinde bol karbonatlı su dökülürdü. Karyolaların ayakları su dolu büyük çanakların içine oturtulurdu ki yatağa çıkmasınlar. Ama o namussuz böcekler yine bir yolunu bulurlar. Sulu çanaktan geçer yine karyolaya çıkmayı becerirlerdi. Reşat Nuri Güntekin'in efendim kitabında var. Fransız Marif Vekaleti'nden Türkiye'ye bir eğitimci gönderilmiş. Türkiye'de araştırmalar yapacak. İsim de Pierre. Bir ismi Pierre. Reşat Nuri de o zaman Marif müfettişi. Lisan biliyor. Onun yanına vermişler. İki marifçi Anadolu'yu gezecekler. İlk gece konakladıkları otelde güç bela 2 tane oda bulmuşlar. Gece yarısından sonra Reşat Nuri'nin kapısını yumruklamış o Fransız. Aman Monsieur Nuri demiş. Beni derhal bir hastaneye götürün, karaciğer krizi geçiriyorum. Her tarafım paralanırcasına kaşınıyor demiş. Reşat Nuri işi anlamış, arkadaşın odasına girmiş, bakmış ki felaket. Karaciğer krizinin sebepleri adamın yatağında fıkır fıkır kaynaşıyorlar. Neyse ertesi akşam bir ağanın evine misafir oluyorlar da sofrada kaymaklı baklavaya kadar her şey var. Fransız marifçi yine karaciğer krizi geçiriyor ama bu sefer tatlıdan. İşte sevgili dinleyiciler, o tahta mimarinin içinde tahta kurusu ve pirelerle adeta akraba olmuştuk. Ahmet Haşim Paris seyahatine gitmiş de orada diyor ki İstanbul'dan uzak kaldığım müddetçe bilhassa pirelerin ve tahta kuruların hasretini çektim. Gerçi beni Marsilya'ya götüren vapurun süslü kamerasında yol arkadaşım sayısız hamam böcekleriydi. Fakat Marsilya'dan itibaren tüm eski dost böceklere veda etmek lazım geldi. Paris'in hiçbir duvarında filit veya filitoks ilanlarına rastlamadım. Fakat ne yalan söyleyeyim, Paris'te yatakların tahta kurusuz ve piresiz oluşu da beni rahatsız etmedi değil diyor. Pisliği sevmemekle beraber herkes gibi çocukluğumdan beri tanıdığım bu aşinalarım etrafımda eksikliğini, adeta hayatımın düzenini bozduğunu itiraf etmeliyim diyor. Artık Paris'te geceleri 2'de 1'de iğne ucuyla dürtülerek uyandırılmaz olmuştum. Halbuki bu kesintili uykular sayesindedir ki senelerden beri geceleri kalkar, lambamı yakar, masamın önüne geçer ve uykum gelinceye kadar okurum. Kitaplardan istifademin belki de %40'ını gecenin bu munis böceklerine borçluyumdur. Piresiz Paris'te uykularım kara bir kabusa döndü. Paris'ten döndüğümün ilk gecesi gözlerimi belki yarım saat geçmeden aşinalarımın ziyaretini haber veren bir acıyla uyandım. Sevimli bir pire, genç bir ceylan neşesiyle etrafımda sıçrıyordu. Bir tahta kurusu da gece çalışma saatimin geldiğini haber vermek üzere bana yaklaşıyordu. Artık hayırsever küçük dostlarımın ortasında idim. Evet, Ahmet Haşim böyle diyor. Pireler, tahta kuruları böyle de ya sinekler? İşte vapurlarda vatandaş, al misafir salonunun yatak odasının tavanına as, sinek de yakalar, inek de yakalar. Arslan geçse yapışıp kalır. Uçan sinek yapışır, kaçan sinek yapışır. Yaz tuzağı, sivrisinek kapanı diye bağıra bağıra, efendim elinde bobininden büzülmüş fotoğraf filmine benzeyen bir şeyle yürüyen satıcılar olurdu. İşte bunun yaz tuzağı dediği şey makara veya film bobini gibiydi ama açınca uzardı. Üzerinde gayet kuvvetli bir zamk, görünüş itibariyle iğrenç. Üstüne yüzlerce sinek yapışmadan kaldırılıp atılmazdı. Pahalıydı, Avrupa'dan gelirdi. Kartal markası makbuldü. Bir de sinek kağıtları vardı. Masaların üzerine ve yatakların kenarlarına konurdu. Sinek denilen mahlukun ne çeşit bir yaratık olduğunu Afrika'ya gidenler daha iyi anlarlar. Afrika'da Aslandan daha korkunç tek hayvan var, sinek. Gece yatmadan önce bütün beyazlar vücutların her tarafını sinek ısırmasına karşı yağlar ve merhemlerle ovarlar. Bu yağlar ve merhemleri olmayanlar perişan olurlar. Onlar için en emin sığınak ancak cibinlik. Bir tarafı açık kalsa veya cibinlikte bir delik olsa içeriye giren sinekler yataklarında masum masum yatanların canlarını okurlar. Sabahleyin misafirler de hane halkı da aşağıya kahvaltıya inecekleri zaman her birisi kızamık dökmüşe dönerlerdi. Yüz göz kıpkırmızı sivilceler içinde. O zamanlar Afrika Arapçasında cibinliğe namus derlerdi. Namussuz bir yatak insanı perişan edebilir. Onun için Afrika'daki otellerde kalanlar otel hizmetkarlarına sıkı sıkı tembih ederlerdi. Aman yataklara namus. Bazen itiraz ederdi otelciler. Efendim namus mafiş, bizim otelde namus kalmadı derlerdi. Her müşteri istediği için bazen sahiden namus denilen şey kalmazdı. Bazen de müşteriden fazla bahşiş almak için namusu saklarlardı. Sonra sizin için başkasının odasından kaldırmış gibi ortaya çıkarırlardı. Namus çok mühimdi yani. Namus dediğimiz cibinlik, tekrar söyleyelim. Afrika limanları ile İstanbul arasında eskiden gemiler işlerdi. Bunlar çok dezenfekte edilirdi ama yine de sineğin en tehlikeli cinsleri oradan Türkiye'ye kadar gelirdi. Mesela uyku hastalığı yapan bir sinek vardı. Çene sineği derlerdi buna. Hatta bu çene sineğinin ısırdığı meşhur bir bestekarımızın torunu uyku hastalığına tutulmuş ve ondan sonra ölmüştü. Yani sinek ısırdığı için ölenler olurdu. Sinek edebiyatımıza, mizahımıza girmişti. Hem de bülbülden çok daha kolay girmiş bir yaratıktı. Sinek karikatürleri vardı vaktiyle. Adam ayna karşısına geçmiş, yüzünü sabunlamış, usturası elinde tıraş oluyor. O zaman usturayla tıraş olunurdu. Makineler nerede? Tıraş bıçakları nerede? Çok hain ve alçak bir sinek. Evvela burnuna konuyor adamın. Herif kovuyor elinin tersiyle. Sinek biraz havalanıp yine pike yapıyor burnuna. Adam sinirli sinirli elini hızla sallıyor. Sinek hop sağ yanağına konuyor, hop sol yanağına konuyor. Adam elindeki usturayla bir sağ yanağına, bir sol yanağına, bir burnuna, bir alnına doğru hamle ederken burnunun ucu uçuyor. Pek de iç açıcı olmayan bir karikatür bu, kanlı karikatür. Altında şu yazılar var: siz de bu akıbete uğramak istemiyorsanız filetox kullanınız. Evet, bir reklam karikatürü bu. Eskiden İstanbul sokaklarında çok rastlanan afişlerden, gazetelerde rastlanan ilanlardan birisiydi bu. Bir zamanlar Mecidiyeköy'e çok korkunç bir sinek istilası olmuştu sevgili dinleyiciler. Zamanın meşhur foto muhabiri Faik Şenol çok enteresan bir resim çekmişti Mecidiyeköy'de. Bir vatandaş bakkaldan ekmek alıyor ama ekmeğin yalnız bir ucu görünüyor, o kadar, sinekten bir ekmek neredeyse. Resim akşam gazetesinin birinci sayfasında çıkınca kıyametler kopuyor, vali ve belediye reisi küplere biniyor. Efendim ekmeğe bal sürmüşler, fotoğrafı öyle çekmişler, gazeteci milleti bu diyorlardı. Halbuki bala ne hacet, hem bal sürülse bile demek dükkanda o kadar sinek varmış. Halbuki Faik Şenol buna tenezzül etmemişti, sinek o kadar çoktu ki böyle asparagasa lüzum yoktu. Sonra vali ve belediye başkanı Faik Şenol'u mahkemeye verdiler. Epey de sürdü mahkeme, sonra beraat etti. Sinek davası yani. İşte sevgili dinleyiciler, eskinin sineği böylesine şanlı, böylesine şöhretli bir mahluktu. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınar Altı'na tahsis edilen müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınar Altı programına buluşuncaya dek, sizlerle beraber oluncaya dek veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınar Altı.